Ayrım 22, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 253. 23. Bölüm.
Sen de hırsız mıydın baba? Bunu soruyorum çünkü ben milyoner olacağımı hep biliyordum. Prensibim sadece buna değdiğinde hırsızlık yapmak olduğundan sabırlıydım ve bekledim. Ve bekledim. Öyle çok bekledim ki nihayet fırsat karşıma çıktığında bunu kesinlikle hak ettiğimi düşündüm. Planım dahice olduğu kadar basitti de. Odin'in motosiklet çetesi McDonald's'ta ihtiyar delikanlıyı da görüşürken Oleg ile ben onların Alnabru'daki eroin deposunun bir kısmını soyacaktık. Birincisi Odin bütün adamlarını yanına alacağından kulüp binasında kimse olmayacaktı. İkincisi Odin McDonald's'ta tutuklanacağından soyulduğunu asla öğrenmeyecekti. Hatta sanık kürsüsünde otururken baskında daha az eroin ele geçirilmesini sağladığımız için Oleg bana teşekkür edecekti. Tek sorun polis ve ihtiyar delikanlı olacaktı. Polis birilerinin onlardan önce davranıp malı kaçırdığını anlarsa ve bu ihtiyar delikanlının kulağına giderse işte o zaman hapı yutardık. Bu sorunu ihtiyar delikanlının öğrettiği şekilde çözdüm. Rock, stratejik ortaklık. Dosdoğru Mangler Route'daki apartmana gittim. Truls Berntsen bu kez evdeydi. Ben meseleyi açıklarken bana şüpheci gözlerle baktı ama kaygılanmadım. Çünkü gözlerinde görmüştüm açgözlülüğü. İntikam almak isteyen ve umutsuzluğun, yalnızlığın ve hıncın ilacını parayla satın alabileceklerine inananlardandı. Adalet diye bir şeyin varlığına inanmakla kalmayıp onun bir çeşit tüketim malı olduğunu düşünenlerdendi. Polisin keşfedeceği izlerimizin ortadan kaldırılması ve bulacakları her şeyin yakılması için uzmanlığına ihtiyacımız olduğunu açıkladım. Şüphe oklarının başkalarına yöneltilmesinin bile gerekebileceğini söyledim. Depodaki 20 kilonun 5'ini alacağımızı söylediğimde gözlerinin parladığını gördüm. Bizim payımıza 2'şer kilo, Oleg'in payına da 1 kilo düşeceğini söyledim. Payının piyasa değerini hesaplamasını 1,2 milyonu 2 ile çarparak 2,4 milyon sonucuna ulaşmasını seyrettim. "Meseleyi bu Oleg'den başka kimseye açmadın mı peki?" diye sordu. "Yemin ederim." "Silahınız var mı?" "Bir Odessa'mız var." "Ha? Stechkin'in HM versiyonu." "Tamam, içeri zorla girildiğini gösteren izler olmazsa dedektifler malın miktarına kafa yormaz muhtemelen. Ama sen Odin'in peşinize düşmesinden korkuyorsun herhalde."
"Hayır, Odin umurumda değil," dedim. "Patronumdan korkuyorum. Orada ne kadar eroin bulunduğunu gramına kadar bildiğini biliyorum. Nereden bildiği konusunda hiçbir fikrim olmasa da."
"Yarısını istiyorum," dedi. "Sen ve Boris gerisini paylaşırsanız."
"Oleg,
hafızamın kötü olmasına sevin. Ayrıca bu işler karşılıklıdır. Seni bulmam yarım gün sürer. Mahvetmem de hiç zor olmaz."
Mahvetmekten bahsederken H harfini sevgiyle uzattı. "Soygunu nasıl gizleyeceğimizi Oleg buldu. Çözüm öyle basit ve barizdi ki aklıma gelmemiş olmasına şaşırdım." "Çaldığımız miktarın yerine patates unu koyarız. Polis raporuna el koydukları malın saflık derecesi değil, kaç kilo olduğu yazılacak değil mi?"
Dediğim gibi plan basit olduğu kadar dahiceydi de. Odin ile ihtiyar delikanlının McDonald's'la doğum günü partisi düzenleyip kemanın Drummond ile Lillstrom'daki satış fiyatını konuşacakları gece Berntsen, Oleg ve ben Alnabru'daki motosiklet kulübü binasının çitinin dış tarafında karanlıkta duruyorduk. Berntsen dizginleri ele almıştı. Başımıza naylon çorap geçirmiş, siyah ceket giymiş ve siyah eldiven takmıştık. Sırt çantalarımızda 6 patlar, matkap, tornavida, levye ve plastik torbalar içinde toplam 6 kilo patates unu vardı. Oleg ile ben Los Lobos'un nerelere güvenlik kamerası yerleştirdiğini söylemiştik. Çiti aşıp soldaki duvara koşarken kör noktadan hiç ayrılmadık. Aşağıdaki E6'nın yoğun trafiğinin gürültüsü sayesinde istediğimiz kadar ses çıkarabileceğimizi biliyorduk. Berntsen duvarı delerken Oleg ile ben gözcülük yaptık. Stein'in GTA oyununun müziklerinden olan Bean Code Stealing mırıldandığımda dipnot hırsızlık yaparken yakalandım. Oleg bu şarkının Jane's Addiction diye bir gruba ait olduğunu söyledi. Dipnot Jane'in bağımlılığı. Ve o grubu hatırladım çünkü ismi güzeldi, şarkılarından güzeldi aslında.
Oleg ile ben tanıdık bir yerdeydik ve kulüp binasının tasarımı basitti. Büyük bir oturma alanından ibaretti. Ama akıllılık edip bütün pencereleri tahta çakarak kapamış olduklarından planımız gözetleme deliği açmaktı. Böylece kulüp binasına girmeden önce boş olduğuna emin olacaktık. Benson bunda diretmişti. Odin'in sokak değeri 25 milyon olan 20 kilo eroini korumasız bırakacağına inanmayı reddetmişti. Biz Odin'i daha iyi tanısak da ısrar etmedik. Güvenlik her şeyden önce gelir. Hırıldayarak duran matkabı elinde tutan Benson, işte oldu dedi. Gözümü deliğe dayadım, hiçbir şey göremiyordum. Ya biri ışığı kapamıştı ya da diğer tarafa kadar delik açamamıştık. Matkabı silen Benson'a döndüm. Parmağını kaldırarak, ''Bu ne biçim yalıtım yahu?'' dedi. Parmağına yumurta sarısını ve lanet olası kılları andıran bir şeyler bulaşmıştı. 2 metre yürüyüp yeni bir delik açtık. Delikten baktım, bizim güzel kulüp binasının içi işte oradaydı. Aynı deri koltuklar, aynı bar tezgahı ve yılın Playboy güzeli Karen McDougal'ın modifiye bir motosikletin yukarısına asılmış aynı fotoğrafı. Kadınların mı yoksa motosikletlerin mi onları daha çok tahrik ettiğini bilmiyordum. Kimse yok dedim. Arka kapıda bir sürü sürgü ve kilit vardı. Tek kilit var dedin sanıyordum dedi Benson. Öyleydi dedim. Odin biraz paranoyaklaşmış besbelli. Planımız kilidi matkapla çıkarmak, giderken de yerine vidalamaktı. İçeri zorla girildiği anlaşılmasın diye. Ama bu hala mümkün olsa da hesapladığımız kadar erken halledemeyecektik. İşe koyulduk. 20 dakika sonra Oleg saatine baktı ve acele etmemiz gerektiğini söyledi. Baskının tam olarak ne zaman yapılacağını bilmiyorduk. Tutuklamaların ardından yapılacağını biliyorduk sadece. Tutuklamaların da bir an önce yapılması gerekiyordu. Çünkü Odin ihtiyar delikanlının gelmeyeceğini anlayınca orada kalmak istemeyecekti. İzlerimizi silmeye yarım saat, yani hesapladığımızdan 3 kat fazla zaman harcadık. 6 patlarlarımızı çıkarıp naylon çoraplarımızı yüzümüze indirdik ve içeri girdik. Önce Benson girdi. Girdiğimiz anda lanet olası bir SWAT timi üyesiymiş gibi tek dizinin üstüne çökerek 6 patlarını 2 eliyle öne uzattı. Batı duvarının dibindeki sandalyede bir adam oturuyordu. Odin Tutu'yu bekçi olarak bırakmıştı. Tutu'nun kucağında kısa namlulu bir pompalı tüfek duruyordu. Ama bekçi gözleri kapalı, ağzı açık ve başı duvara yaslı halde öylece oturuyordu. Tutu'nun horlarken bile kekelediği söylenirdi ama şimdi bebek gibi mışıl mışıl uyuyordu. Benson ayağa kalkıp tabancasını öne uzatarak parmak uçlarına basa basa Tutu'ya doğru yürüdü. Oleg ile ben de parmak uçlarımıza basarak onu takip ettik. Oleg bana tek bir delik var diye fısıldadı. Ne diye fısıldayarak karşılık verdim. Ama sonra fark ettim. Matkapla açılan son deliği görebiliyordum. Ondan yola çıkarak ilkinin yerini sapladım. Ha siktir diye fısıldadım. Oysa artık fısıldamaya gerek olmadığını anlamıştım. Benson Tutu'ya ulaşmıştı, onu dürttü. Tutu sandalyeden yana yuvarlanıp yere düştü. Betonda yüzü koyun yatıyordu. Başının arkasındaki yuvarlak deliği görebiliyorduk. Matkabın ucu bu tarafa ulaşmış. Evet dedi Benson. Parmağını duvardaki deliğe soktu. Oleg'e işe bak diye fısıldadım. Bunun olma ihtimali ne ki? Ama yanıt vermedi. Kusmak ile ağlamak arasında kararsız kalmışçasına cesede bakıyordu. Gusto biz ne yaptık dedi sonunda. Neden bilmiyorum ama gülmeye başladım. Kendimi tutmam imkansızdı. Alt çenesi epey çıkık polisin son derece havalı bir şekilde belden dönmesi, Oleg'in çorap sebebiyle basıklaşmış yüzündeki umutsuzluk ve sahiden beyni olduğu anlaşılan Tutu'nun açık ağzı. Haykıra haykıra güldüm. Sonunda tokadı yiyince gözümün önünde yıldızlar uçuştu. Benson avucunu ovuşturarak kendine gelmezsen bir tane daha geliyor dedi. Teşekkürler dedim ve samimiydim. Uyuşturucuyu bulalım. Önce şu matkapla delinen adamı ne yapacağımıza karar vermemiz gerek dedi Benson. Çok geç dedim. İçeri girdiğimizi artık anlarlar zaten. Oleg boğuk, ağlamaklı, iniltili bir sesle Tutu'yu arabaya koyup kilitleri de tekrar takarsak anlamazlar dedi. Uyuşturucunun bir kısmının eksik olduğunu fark ederlerse Tutu'nun alıp kaçtığını düşünürler. Benson Oleg'e bakarak başıyla onay verdi. Ortağın zekiymiş hanım evladı, haydi işe koyulalım. Önce uyuşturucu dedim.
Önce matkap adam dedi Berntsen. Uyuşturucu diye tekrarladım. Matkap adam.
Bu akşam milyoner olmak niyetindeyim Pelikan.
Berntsen elini kaldırdı. Matkap adam.
Kapayın çenenizi. Konuşan Oleg idi. Ona baka kaldık. Mantıken çok basit. Polis gelmeden tutuyu bagaja koymazsak hem uyuşturucuyu hem de özgürlüğümüzü yitiririz. Bagaja tutuyu koyar ama uyuşturucuyu koymazsak sadece parayı yitiririz.
Benson bana döndü. Boris benimle hemfikir gibi görünüyor hanım evladı. İkiye karşı bir.
Tamam dedim. Siz cesedi taşıyın. Ben de uyuşturucuyu ararım.
Olmaz dedi Benson. Biz cesedi taşıyacağız. Sen de bıraktığımız izleri sileceksin.
Bar tezgahının yanındaki duvardaki lavaboyu gösterdi. Oleg ile Berntsen tutuyu birer bacağından tutup kapıya doğru sürüklerlerken ceset ardında ince kanlı bir iz bırakıyordu. Ben de bir kovaya su doldurdum.
Karen McDougall'ın şuh bakışları altında önce duvardaki sonra da yerdeki beyin parçalarını ve kanları sildim. Tam işimi bitirmişken ve uyuşturucuyu aramaya başlamak üzereyken E6'ya açılan kapıdan bir ses geldiğini duydum. Sesin kaynağının başka bir yere gittiğine kendimi ikna etmeye çalıştım. Sesin giderek daha yakından gelmesi hayal gücümün bir oyunu olabilirdi. Polis sirenleri. Bar tezgahını, ofisi ve tuvaleti araştırdım. O da basitti. İkinci katı veya bodrumu yoktu. İçinde 20 kilo at saklanacak çok fazla yer yoktu. Sonra alet kutusu gözüme ilişti. Kutunun asma kilidi. Daha önce yoktu. Oleg kapıdan seslenerek bir şeyler söyledi. Levye'yi ver diye bağırarak karşılık verdim.
Hemen çıkmalıyız, yoldan geliyorlar.
Levye, haydi Gusto. Orada olduğunu biliyordum. 25 milyon kron önümde boktan bir ahşap kutunun içinde duruyordu. Kilidi tekmelemeye başladım. Ateş ederim Gusto. Oleg'e döndüm. Lanet olası Odessa'yı bana doğrultmuştu. Gerçi beni o mesafeden vurabileceğini sanmıyordum. 10 metreden fazla ötedeydi ama bana silah doğrultmasına şaşırmıştım.
Ağlamaklı bir sesle seni yakalarlarsa bizi de yakalarlar diye bağırdı.
Yapma ama... Kilide tekrar vurdum. Siren sesleri giderek yükseliyordu. Ama siren sesleri olduklarından daha yakından geliyormuş gibi olur hep.
Duvardan yukarımdan kırbaç sesini andıran bir ses geldi. Dönüp kapıya bakınca kanım dondu. Benson'dı. Elinde dumanı tüten bir polis altı patlarıyla kapıda duruyordu.
Bir dahaki sefere ıskalamam dedi soğukkanlılıkla.
Kutuyu son bir kez tekmeledim sonra da kaçtım.
Çiti aşıp da çorapları çıkarır çıkarmaz karşımızda polis farları belirdi. Rahat bir havayla onlara doğru yürüdük. Yanımızdan hızla geçip saparak kulüp binasının önünde durdular. Tepeye çıkmayı, Berntsen'in arabasını park ettiği yere doğru yürümeyi sürdürdük. Arabaya binip uzaklaştık. Kulüp binasının önünden geçerken dönüp arka koltukta oturan Oleg'e baktım. Gelip geçen mavi ışıklar Oleg'in ağlamaktan ve dar çorap yüzünden kızarmış yüzünü aydınlatıyordu. Son derece bitkin görünüyordu. Karanlığa bakarken ölmeye hazır gibiydi. Hiçbirimiz tek kelime etmedik. Ta ki Benson arabayı Zinzendeki bir otobüs durağına park edene dek.
İşi bok ettin hanım evladı dedi.
Kilitleri bilemezdim dedim.
Buna ön hazırlık denir dedi Benson. Mekanı incelersin. Tanıdık geliyor mu? Kilidi çıkarılmış açık bir kapı bulacağız.
Bulacağız derken polisleri kastettiğini anladım. Tuhaf biriydi. Oleg burnunu çekerek kilitle sürgüleri aldım dedi. Tutu siren seslerini duyunca kapıyı asma kilitle kilitlemeye bile zaman bulamadan kaçmış gibi görünecek. Kapı kilidi de son bir sene içinde yapılan herhangi bir soygunda çıkarılmış olabilir değil mi?
Benson aynadan Oleg'e baktı. Arkadaşını dinle de bir şeyler öğren hanım evladı. Aslında öğrenme. Oslo'nun daha fazla zeki hırsıza ihtiyacı yok.
Evet dedim. Gerçi arkada cesetle bir otobüs durağının çift sarı şeridine park etmek de çok zekice bir fikir olmayabilir.
Katılıyorum dedi Benson. Haydi inin öyleyse.
Ceset?
Matkap adamı ben hallederim.
Nereye?
Seni ilgilendirmez. Çıkın.
Çıktık ve Benson'ın sahabının uzaklaşmasını seyrettik.
Artık o heriften uzak durmalıyız dedim.
Neden?
Adam öldürdü Oleg. Bütün fiziksel kanıtları ortadan kaldırması gerek. Önce cesedi saklayacak bir yer bulması gerekiyor. Ama sonra?
Görgü tanıklarını ortadan kaldırması gerekecek.
Başımla onayladım. Kendimi epey depresif hissediyordum. Sonra iyimser düşünmeye çalıştım.
Tutuyu saklayacak iyi bir yer biliyormuş gibi konuştu değil mi?
O parayı Irene ile Bergen'e taşınmakta kullanacaktım, dedi Oleg. Ona baktım. Orada üniversitede hukuk okuyacağım. Irene şimdi Trondheim'de, Stein'in yanında kalıyor. Gidip onu benimle gelmeye ikna etmeyi düşünüyordum. Otobüsle şehre gittik. Oleg'in boş bakışlarına daha fazla dayanamadım. Bir şeyle dolmaları gerekiyordu. Haydi ama, dedim. Prova odasında ona iğne hazırlarken bana sabırsızca baktığını gördüm. Sanki o işi bizzat yapmak istiyor, beceriksiz olduğumu düşünüyordu. Kolunu sıvadığında bunun sebebini anladım. Ön kolu iğne delikleriyle kaplıydı. İrene dönene kadar sadece, dedi. Kendi zulanda var mı, diye sordum. Başını iki yana salladı. Malım çalındı. O gece ona zula yeri seçmeyi ve zula hazırlamayı öğrettim. Truls Benson çok katlı otoparkta beklemeye başlayalı bir saatten fazla olmuşken Bach & Simonsen firmasının avukatlarına ayrıldığını gösteren bir tabelası bulunan boş park yerine nihayet bir araç saptı. Truls buranın en uygun yer olduğuna kanaat getirmişti. Burada geçirdiği bir saatte otoparkın bu kısmına sadece iki araba gelmişti ve etrafta güvenlik kamerası yoktu. Truls aracın plaka numarasının otosistem bulduğu numarayla aynı olduğunu gördü. Hans Christian Simonsen yataktan geç kalkıyordu herhalde veya belki de uyumamış bir kadınla birlikte olmuştu. Araçtan inen sarışın adamın kâkülü, Truls'ün çocukluğunda Batı Oslolu hanım evlatları arasında moda olan türdendi. Truls Benson güneş gözlüğünü takıp ellerini ceket ceplerine soktu ve Avusturya malı yarı otomatik Steyr'in kabzasını sıktı. Avukatın eline gereksiz yere ipucu geçmesin diye standart polis altı patlarını yanına almamıştı. Bir tehdit en çok hızlı ve agresif bir şekilde edildiğinde etkili olur. Kurbanın canını ve uzuvlarını kurtarmaktan başka bir şey düşünmeye zamanı olmazsa istediğiniz her şeyi hemen elde edersiniz. Truls'ün kanında köpürtme tozu vardı sanki. Kulakları hem tıslıyor hem de tıpkı kasıkları ve boğazı gibi zonkluyordu. Olacakları gözünde canlandırdı. Tabanca Simonsen'ın yüzüne öyle yakın olacaktı ki adam sadece namluyu hatırlayacaktı. Oleg Fauke nerede? Cevap ver, çabuk ol ve doğruyu söyle. Yoksa seni hemen şimdi öldürürüm. Cevap, sonra birilerini uyarırsan veya bu konuşmadan bahsedersen geri gelip seni öldürürüz, anladın mı? Evet. Veya adam sersemlemiş bir halde başını sallayarak onaylayacaktı. Belki kendini tutamayıp altına işeyecekti. Truls bunu düşününce gülümsedi, adımlarını hızlandırdı. Zonklama hissi karnına yayılmıştı. Simonsen! Avukat başını kaldırıp baktı, birden yüzü aydınlandı. Hey, selam Benson! Truls Benson değil mi? Truls'ün ceket cebindeki sağ eli dona kaldı, yüzü de asılmış olsa gerekti. Çünkü Simonsen kahkahayı bastı. ''Yüz hafızam iyidir Benson. Sen ve amirin Mikael Bellman Haydar Müzesi'ndeki yolsuzluk vakasını soruşturmuştunuz. Ben sanık vekiliydim. Maalesef davayı siz kazanmıştınız.'' Simonsen tekrar güldü. Tam bir Batı Oslolu gibi neşeyle ve naifçe gülüyordu. Herkesin herkese karşı iyi niyet beslediği, bunun sonuçlarını göze alabilecek kadar zengin olduğu bir yerde büyümüş insanların gülüşü. Truls bu dünyadaki tüm Simonsen'lardan nefret ediyordu. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı Benson? Ben, Truls Benson söyleyecek söz bulmaya çalıştı ama bu konuda iyi değildi. Ne yapacağına yüz yüzeyken karar vermekte. Neyle yüz yüzeyken? Ağzı daha iyi laf yapan insanlarla mı? Al Nabru'da sorun çıkmamıştı. O zaman karşısında iki delikanlı vardı ve dizginleri ele almıştı. Ama Simonsen takım elbiseliydi, eğitimliydi, farklı bir konuşma tarzı vardı. Kendini üstün görüyordu ve... Ah lanet olsun. Merhaba demek istedim sadece. Simonsen soru tonlaması ve ifadesiyle merhaba dedi. Benson kendini gülümsemeye zorlayarak merhaba dedi. O davayı kaybetmeniz kötü oldu. Bir dahaki sefere de siz bizi yenersiniz. Öncekinden hızlı adımlarla çıkışa yöneldi. Sırtında Simonsen'ın bakışlarını hissediyordu. Çamur, kaz, pislik ye, topunun canı cehennemeydi. Savunma avukatını dene, bu işe yaramazsa Chris Reddy diye bir adam var. Herkes onu Adidas olarak tanır. Speed satıcısı. Truls tutuklama sırasında şiddet kullanmak için bir bahanesi olacağını umdu. 22. ayının sonu.
Sayfa 262.